Ayrım 3.
Sayfa 21. Ancak bu yeni insanların çoğu Varvara Petrovna'yı ziyaret etmekle birlikte nedense ona gizlemeye gerek de görmedikleri alaylı bakışlarla küçümseyerek bakmayı bir ödev sayıyorlardı. Sonraları acı anlarında Stepan Trofimovich, Varvara Petrovna'nın o günden beri kendisini kıskandığını söylüyordu. Varvara Petrovna bu insanlarla görüşmenin kendisi için gereksiz olduğunu elbet biliyordu. Böyle olmakla birlikte onları büyük bir istekle, kadınca bir sabırsızlıkla evine kabul ediyordu. En önemlisi de onlardan bir şeyler beklemesiydi. Akşam toplantılarında pek az konuşuyordu. İsteseydi çalçenelik ederdi, daha çok dinlemekten hoşlanıyordu. Konuşmalar, sansürün, alfabedeki gereksiz bir harfin kaldırılması, Rus ABC'sinin Latin ABC'siyle değiştirilmesi, bir akşam önce sürgün edilen biri, pasajda geçen bir rezillik, birlik bağlarını korumakla birlikte Rusya'nın uluslara göre bölünmesinin yararları, kara ve deniz güçlerinin dağıtılması, Dinyester Irmağı boyunca Polonya'nın yeniden kurulması, köylülerin azat edilmesi, bildiriler dağıtılması, miras haklarının, aile topluluğunun, çocukların, din adamlığının kaldırılması, kadın haklarının korunması, kendisine hiçbir zaman hiç kimsenin bağışlayamayacağı Bay Krayevski'nin evi ve benzeri hakkındaydı. Bu yeni türediler arasında birçok madrabazın da bulunduğu belliydi. Ancak kimi tuhaflıklarına karşın içlerinde birçok namuslu, hatta oldukça çekici insanların bulunduğu da kesindi. Namuslu olanlar, namussuzlar ve kabalardan daha anlaşılmaz kişilerdi. Ancak kimin kimi yönettiği belli değildi. Varvara Petrovna bir dergi çıkarma düşüncesinde olduğunu söylediği zaman evine daha çok insan akın etti. Böyle olmakla birlikte hemen yüzüne karşı sermayeci, sömürücü diye suçlamalarda bulundular. Bu suçlamalar ansızın ve ulu orta yapılıyordu. Ölü General Stavrogin'in eski dostu ve silah arkadaşı olan yaşlı mı yaşlı General Ivan Ivanovich Drozdov bir akşam Varvara Petrovna'nın evinde tanınmış bir gençle tartışmaya girişmişti. Bu general kendine göre değerli bir insandı. Onu hepimiz tanırız. Pek aceleci ve sinirlidir. Oburlar gibi yer içer, dinsizlikten dehşetli korkar. Tanınmış genç ilk söz olarak, "Madem ki böyle söylüyorsunuz, öyleyse siz gerçekten de generalsiniz," demişti. Yani bununla general sözünden daha kötü bir sövgü bulamadığını belirtmek istemişti. Ivan Ivanovich küplere bindi. "Evet bayım, ben generalim, hem de tüm general. Çarıma hizmet ettim. Sense bayım bir çocuksun, dinsizin birisin." Hoş görülmez bir rezalet çıktı. Ertesi gün bu olay basına yansıdı. Hemen o anda generali kapı dışarı etmek istemeyen Varvara Petrovna'nın çirkin hareketini kınayan imzalar toplamaya başladılar. Resimli dergilerden birinde bir karikatür çıktı. Burada Varvara Petrovna, general ve Stepan Trofimovich geri düşünceli üç dost olarak betimlenmişlerdi. Resmin altına şiir de konmuştu. Bu şiir sadece bu olayı canlandırmak için bir halk şairi eliyle yazılmıştı. Şu kadarını ekleyelim ki, generallik rütbesini almış insanların tuhaf bir alışkanlıkları vardı. Gülünç bir biçimde "ben çarıma hizmet ettim" derler. Sanki biz sıradan insanların çarı da o değildir, onlarınki ayrı, sadece kendilerinin çarıdır. Stepan Trofimovich kesin olarak başarısızlığa uğradığından Petersburg'da daha fazla kalmaya elbet olanak yoktu. O bu duruma dayanamazdı, güzel sanatların haklarından söz etmeye başladı, onunla daha çok alay ettiler. Son konferansında dinleyicilerin yurttaşlık duygularını etkilemeyi düşündü, böylelikle yürekleri kazanacağını umuyordu. Aynı zamanda sürgün edilmiş bir insan olmaktan da yararlanmayı düşünüyordu. Hiçbir karşı çıkışta bulunmadan yurt sözünün gereksizliğini, gülünçlüğünü kabul etti, dinin zararlı bir şey olduğu düşüncesinde kabul etti ama kesin bir ifadeyle herkese duyurarak Puşkin'in çok daha önemli olduğunu bağırarak belirtti. Dinleyiciler kendisini insafsızca ıslıklarla karşıladılar. Stepan Trofimovich hemen oracıkta herkesin önünde ve sahneden aşağı inmeden hüngür hüngür ağladı. Varvara Petrovna onu eve getirdiği zaman yarı ölü bir durumdaydı. On matrete comme un vieux bonnet de coton. Bana kötü bir pamuklu takke gibi davrandılar, diye anlamsızca mırıldanıyordu. Dipnot, bu sözü Fransızca olarak söyledi. Kitap boyunca Fransızca söylenenler italik dizilmiştir. Kadıncağız bütün gece onunla uğraştı, yatıştırıcı bir ilaç verdi, şafak sökünceye kadar durmadan, siz henüz yararlı olabilirsiniz, siz gene ortaya çıkacaksınız, sizi başka yerlerde takdir edeceklerdir, dedi durdu. Hemen ertesi gün sabah sabah Varvara Petrovna'ya 5 edebiyatçı geldi, 3'ünü tanımıyordu, hiç de görmemişti. Sert bir tavırla dergi işini gözden geçirdiklerini ve karar verdiklerini söylediler. Oysa dergi işini incelemeyi, bir karara bağlamayı kimseden istemiş değildi. Karar şuydu: Varvara Petrovna dergiyi çıkarmaya başladıktan sonra bütün sermayesiyle birlikte serbest bir şirket hukuku altında hemen kendilerine teslim edecekti. Kendisi ise artık modası geçen Stepan Trofimovic'i de yanına alarak Skvoreshniki'ye gidecekti. Nezaket gereği onun mülkiyet hakkını tanımayı, temiz karın 1/6'ını her yıl kendisine göndermeyi kabul ediyorlardı. İşin en dokunaklı yanı, bu 5 kişiden herhalde 4'ü bu işi yaparken kişisel bir amaç gütmeden salt genelin çıkarı uğruna çalışıyormuş gibi bir tavır takınmışlardı. Stepan Trofimovic, oradan deli gibi kaçtık, bir şey anlamıyordum. Anımsıyorum, tekerleklerin çıkardığı sese uyarak durmadan anlamsız dizeler mırıldanmışım, diyordu. Ancak Moskova'da aklım başıma geldi. Gerçekten de orada sanki başka ne bulacaktım. Kimi vakit coşarak şöyle diyordu: dostlarım, çoktan beri saygıyla andığımız bir ülküyü beceriksiz ellerin kaptığını, sokağa çıkarıp kendileri gibi budalaların önüne serdiklerini görünce insanın ruhunu nasıl bir hüznün, nasıl bir öfkenin kapladığını düşünemezsiniz. Bir de bakıyorsunuz o ülkü artık bit pazarına çıkarılmıştır, tanınmayacak bir biçimde çamur içindedir, anlamsızlaştırılmıştır, biçimsizleştirilmiştir. Onda uyum ve alçak gönüllülük kalmamıştır, aptal çocukların elinde oyuncak olmuştur. Hayır, zamanımızda böyle olmuyordu, hedefimiz de bu değildi. Hayır, hayır, hiç de böyle değildi. Ben bundan bir şey anlamıyorum. Zamanımız gene gelecektir. Şimdi sallantı halinde olan bu şeyleri gene doğru yola götürecektir. Tersi durumda ne oluruz? 7. Petersburg'dan döner dönmez Varvara Petrovna Stepan Trofimovic'i dinlensin diye Avrupa'ya gönderdi. Hem bir süre ayrı kalmaları gerekti. Varvara Petrovna da bunu hissediyordu. Stepan Trofimovic sevinçle yola çıktı. Orada dirileceğim, diye bağırdı. Sonunda bilimle uğraşabileceğim. Ama daha ilk mektuplarından gene sıkıntıya kapılmış olduğu anlaşılıyordu. Varvara Petrovna'ya yüreğim paramparça diye yazıyordu. Hiçbir şeyi unutamıyorum. Burada, Berlin'de de her şey bana geçmişi, o ilk mutluluk ve felaket günlerini anımsatıyor. Karım nerede? Onlar her ikisi şimdi neredeler? Ne oldunuz? Hiç size uygun olmadığım melekler. Oğlum, sevgili oğlum nerede? Sonunda ben neredeyim? Bir zamanlar çelik gibi sert, kaya gibi sarsılmaz olan ben ne oldum? Ben bir Andreev'in darbesiyle iki parça olacak adam mıydım? Mektup böylece devam ediyordu. Stepan Trofimovic sevgili oğlunu doğduğu günden beri yalnızca 2 kez görmüştü. Birincisi doğduğu zaman, ikincisi de Petersburg'dan ayrılacağı son gün. Oğlan koca bir delikanlı olmuştu. Üniversiteye girmeye hazırlanıyordu. Önceden de dediğim gibi çocuk bütün ömrünce Skvoreshniki'ye 700 fersah uzaklıkta Orenburg ilinde oturan halalarının birinin yanında büyümüştü. Andreev'e gelince bu bizim kentte esnaflık yapan bir adamdı. Dükkanı vardı, şakacı biriydi. Çekirdekten yetişme arkeologtu. Rusya'ya ilişkin antikaları toplamaya bayılırdı. Kimi vakit Stepan Trofimovic'le bilgi bakımından çatışırdı ama politika başta geliyordu. Karısından kalan yerin bir kısmında ağaç kesme hakkını sattığı bu saygıdeğer, aksakallı, gümüş çerçeveli, kocaman gözlüklü tüccarın Stepan Trofimovic'e 400 ruble borcu vardı. Gerçi Varvara Petrovna dostunu Berlin'e gönderirken yetecek kadar para vermişti. Ama o hareketinden önce bu 400 ruble alacağını hesaplıyordu. Herhalde bazı gizli ihtiyaçları için harcayacaktı. Andreev ondan bir ay daha beklemesini rica ettiğinde neredeyse ağlayacak kadar fenalaşmıştı. Ama adam böyle bir süre isteyecek durumdaydı. Çünkü Stepan Trofimovic'in isteği üzerine ilk taksidi 6 ay önce ödemişti. Varvara Petrovna bu ilk mektubu büyük bir ilgiyle okudu. İkiniz neredesiniz sözlerinin altını kurşun kalemle çizerek aldığı tarihi işaret etti. Sonra çekmeceye koyup kilitledi. Stepan Trofimovic mektubunda ölen iki karısını anımsamış olacaktı. Berlin'den gelen ikinci mektupta işleri yoluna girmiş gibi görünüyordu. Mektupta günde 12 saat çalışıyorum diyordu. Varvara Petrovna bu satırları okuyunca 11 saat çalışsa hiç olmazsa diye homurdandı. Kütüphanelerden çıkmıyorum, durmadan kitap karıştırıyor, notlar alıyorum, inceliyorum, profesörlerle görüştüm, değerli Dundasov ailesiyle dostluğumu tazeledim. Nadejda Nikolayevna şimdi bile çok güzel. Size selamları var. Genç kocasıyla 3 yeğeni Berlin'deler. Gecelerimi gençler arasında geçiriyorum. Güneş doğuncaya kadar söyleşiyoruz. Adeta eski Atina gecelerini yaşıyoruz. Elbet yalnız incelik ve zariflik bakımından. Her şeylerinde bir soyluluk var. Müzik dinliyor, insanlığı yenilemekten söz ediyor, sonsuz güzellikten konuşuyoruz. Bunlar karanlığı yaran ışık huzmeleri ama güneşte de lekeler var. Ah dostum, soylu, sadık dostum. Yüreğim hep sizinle ve sizindir. Gitmeden önce Petersburg'da sık sık yüreğimiz titreyerek söz ettiğimiz ölümsüz dostluk sözünü gülümseyerek anımsıyorum. Sınırı geçtikten sonra kendimi kuş gibi özgür hissettim. Geçen uzun yıllardan sonra ilk kez duyduğum tuhaf yeni bir duygu ve benzeri. Varvara Petrovna mektubu katlarken yargısını verdi. Bunların hepsi saçma dedi. Atina geceleri sabaha dek sürerse günde 12 saat nasıl çalışıyor? Bunları yazarken sarhoş muydu? Ya o Dundasova'da kim oluyor, bana selam göndermiş? Neyse, gezip tozsun bakalım. Stepan Trofimovic Rus atasözlerini Fransızcaya çevirmekten hoşlanırdı. Mektubunda da makar danaları nereye sürmedi ki atasözünü, dan le pays de makar et de sevo, makarın davarları asla sürmediği yer diye çevirmişti. İsteseydi kuşkusuz daha iyi çevirebilirdi ama bunu yalnızca alay olsun diye yapıyor, akıllıca bir şey sunuyordu. Stepan Trofimovic uzun zaman gezip tozmadı. Ancak 4 ay sabredebildi ve Skroveshniki'ye kendini zor attı. Gönderdiği son mektuplar kendisinden uzakta olan dostuna en derin sevgilerinin bir ifadesiydi, tam anlamıyla gözyaşlarıyla ıslatılmıştı. Kimi insanlar ev köpekleri gibi yamandıkları kapıdan ayrılmazlar. İki dostun karşılaşması çok sevinçli oldu. İki gün sonra ise her şey eskisi gibi, hatta eskisinden de neşesiz geçmeye başladı. İki hafta sonra da Stepan Trofimovic büyük bir sır olarak bana dedi ki, ''Dostum, aziz dostum, benim için yeni olan müthiş bir şey öğrendim. Bayağı bir beslemeyim ben, başka hiçbir şey değil ama hiçbir şey değil.'' 8. Ondan sonra 9 yıl kadar süren bir dinlenme dönemi başladı. Sinirli taşkınlıklar, göğsüme yaslanıp hıçkırmalar düzenli aralarla ama mutluluğumuzu bozmadan gene sürüyordu. Bu dönem Stepan Trofimovic'in nasıl olup da şişmanlamadığına şaşarım. Yalnız burnu biraz kızardı, bu onun yüzündeki yumuşak ifadeyi biraz arttırdı. Yavaş yavaş çevresinde sayısı hiçbir zaman pek öyle artmayan bir dost çevresi oluştu. Her ne kadar Varvara Petrovna biz dostlarıyla pek öyle senli benli olmadıysa da hepimiz gene de ev patronumuz diye bakıyorduk. Petersburg'da aldığı dersten sonra artık temelli buraya yerleşti. Kışın kentteki evinde oturuyor, yazın sayfiyeye çıkıyordu. Bu 7 yıl içinde, yani son vali gelinceye dek vilayette önemli bir nüfus sahibi olarak rol oynadı. Çünkü bundan önceki vali onun yakın akrabalarındandı. Kendisine de iyilikleri dokunmuştu. Valinin karısı Varvara Petrovna'nın sevgisini yitirmemek için özen gösterirdi. Ona uyarak bütün valilik görevlileri de en yüksek saygı ve özeni gösterirdi. Sonunda bu günah sayılacak bir durum aldı. Pek doğal ki Stepan Trofimovich de dolayısıyla bu parlak durumdan yararlanmaktan geri kalmıyordu. Bununla birlikte çoğunluk onun iyi bir oyuncudan çok bir bilgin olduğu düşüncesindeydi. Sonraları Varvara Petrovna başka bir evde yaşamasına izin verdiği zaman daha özgür olduk. Haftada iki kez evinde toplanıyorduk. Hele bize şampanya sunduğu zaman toplantılar pek eğlenceli oluyordu. Şarabı yukarıda sözü geçen Andreyev'den alıyorduk. Varvara Petrovna her 6 ayda bir düzenli olarak hesabı ödüyordu. Ödeme günleri Stepan Trofimovich'in mide sancıları başlardı. Bu küçük grubun en tuhaf üyesi Liputin adında yerli bir memurdu. Liberaldi ve kentte adı dinsize çıkmıştı. Yaşını başını almış bir adamdı. Epeyce bir çeyizi olan genç güzel bir kadınla ikinci evliliğini yapmıştı. Ayrıca 3 büyük kızı vardı. Evdekilere karşı çok ters bir adamdı. Bütün aile ondan Tanrı'dan korkar gibi korkardı. Pinti mi pintiydi. Memurlukta biriktirdiği parayla küçük bir ev satın almış, ayrıca bir köşeye 5-10 kuruş ayırmıştı. Huzursuz bir adamdı, üstelik küçük bir memurdu, kentte pek öyle saygınlığı yoktu. Yüksek çevrelere girip çıkamıyordu. Dilini hiç tutamazdı, bu yüzden sık sık başı derde giriyordu. Bir kezinde bir subay, başka kezde saygıdeğer bir aile babası olan bir derebeyi kendisine adam akıllı dövmüşlerdi. Ama biz aramızda keskin zekasını, bilim ve edebiyat severliğini, alaycı neşesini sever takdir ederdik. Varvara Petrovna ondan hiç hoşlanmazdı. Ama o ne yapar eder onun gözüne girmenin yolunu bulurdu. Varvara Petrovna son yıl aramıza katılan Şatov'u da sevmezdi. Şatov bir gösteri yürüyüşü yüzünden üniversiteden kovulmuş eski bir öğrenciydi. Çocukluğunda Stepan Trofimovich'ten ders almıştı. Doğduğu zaman Varvara Petrovna'nın kölesiydi. Ölü uşaklarından Pavel Fedorov'un oğluydu. Varvara Petrovna ona vaktiyle kendi oğluymuş gibi bakmıştı. Şimdi kibirliliği, nankörlüğü yüzünden onu sevmiyordu. Üniversiteden atıldıktan sonra hemen kendisini gelip görmemesini bir türlü bağışlayamıyordu. Hatta mektup yazdığı halde cevap bile alamamıştı. Varvara Petrovna'ya koşup geleceği yerde aydın bir tüccarın yanına özel öğretmen olarak girmiş, sonra onun ailesiyle birlikte kalkıp yabancı bir ülkeye gitmişti. Gerçekte öğretmenden çok çocukların dadısı durumundaydı ama o tarihlerde Şatov Avrupa'yı görme sevdasındaydı. Çocukların bir de bakıcısı vardı. Aklına eseni yapan bu Rus kızı yola çıkacakları günün bir gün öncesinde işe alınmıştı. Fazla para istemediği için hemen tutuvermişlerdi. 2 ay sonra tüccar, özgürlükçü düşünceleri yüzünden kızı kapı dışarı etti. Şatov bakıcının arkasından gitti ve kısa bir zaman sonra Cenevre'de evlendi. 3 hafta kadar birlikte yaşadılar, sonra evlilik bağını hiç düşünmeden ayrıldılar. Bu çabuk ayrılışta yokluğun da payı vardı. Yalnız kalınca Şatov'un neyle geçindiğini Tanrı bilir. Avrupa'da uzun süre sürttü durdu. Söylendiğine göre ayakkabı boyacılığı, rıhtım hamallığı etmişti. 1 yıl önce yuvasına döndü. Yaşlı halasının yanında yatıp kalkıyordu. Kadın 1 ay sonra öldü. Kendisi gibi Varvara Petrovna'nın elinde büyüyen ve onun gözdesi olan kız kardeşi Daşa ile hemen hemen görüştükleri yok gibiydi. Toplantılarımızda Şatov hep somurtur, susardı. Yalnız inançlarına dokundunuz mu büyük bir öfkeye kapılır, ağzına geleni söylerdi. Stepan Trofimovich kimi vakit şaka yollu, Şatov'la tartışmak isteyen önce onu bağlamalı derdi. Bununla birlikte onu severdi. Şatov'un eski sosyalist inançları Avrupa'da bulunduğu sıralarda birçok bakımdan değişikliğe uğramış, kendisi de bir anda büsbütün karşıt inançların savunucusu kesilmişti. O bir düşünceye kendini kaptırdı mı artık gözü başka bir şey görmeyen, o düşünceye aykırı bütün başka düşünceleri kafasından silip atan Rus tiplerindendi. Onun gibi insanlar inandıkları düşünceye karşı gelemezler, delicesine inanırlar. Yaşamlarının geri kalan kısmı göğüslerinin üzerine basan bu inancın altında can çekişerek geçer. Shatov'un görünüşündeki somurtkanlık yargılarına uygun düşüyordu. 27-28 yaşlarında kısa boylu, sarışın, kıllı, geniş omuzlu, kalın dudaklı, buruşuk alınlı, beyaz kalın kaşlı bir adamdı. Yaman, yabanıl bir bakışı vardı. Başkalarına göstermekten utanıyormuş gibi gözlerini yerden kaldırmazdı. Kafasında tarağın bütün çabasına karşın bir türlü yatmayan dimdik, kabarık bir saç demeti vardı. Bir gün Varvara Petrovna onu dikkatli dikkatli süzdükten sonra "Tevekkeli kadın ondan kaçmamış," dedi. Yalnız olmasına karşın elinden geldiğince temiz giyiniyordu. Yardım dilemek için Varvara Petrovna'ya başvurmuyor, Tanrı ne verdiyse onunla geçinip gidiyordu. Tüccarların yanında da çalışıyordu. Bir kezinde dükkanda tezgahtarlık etti, sonra gönderilen mallarla birlikte ve tezgahtar yardımcısı olarak vapurla bir yere gidecekti. Ama tam o gün hastalandı, gidemedi. Bu adamın hiç umursamadan katlandığı yoksulluğun derecesini insanın aklı almaz. Hastalıktan kalktığı zaman Varvara Petrovna kendisinden geldiğini gizleyerek ona 100 ruble gönderdi. Ama Shatov bu paranın kimden geldiğini anlamakta gecikmedi. Düşünüp taşındıktan sonra kabul etmeye karar verdi ve generalin karısına teşekküre gitti. Kadın kendisini sevecenlikle karşıladı. Ama ne yazık ki Shatov buna değmediğini gösterdi. Dudaklarında anlamsız bir sırıtışla put gibi önüne bakıp Varvara Petrovna'nın kendisine söylediği sözleri 5 dakika dinledikten sonra daha kadın sözünü bitirmeden birdenbire yerinden kalktı. Yarım yamalak bir selam verdi, sırtını dönüp çıktı. Ona sorarsanız büyük bir utanç duyduğu için böyle tuhaf davranmıştı. Çıkarken şaşkınlıkla değerli küçük oyma işli sehpaya çarptı, devirip kırdı. Bu terslik onu büsbütün afallattı. Evden çıktığında ölü gibiydi. Günün birinde Liputin bu 100 ruble işini onun yüzüne vurdu. Parayı eski sahibi Ceberrut Derebeyi kadının yüzüne atacağına, üstelik daha kötüsü ayağına kadar teşekküre gittiği için söylemediğini bırakmadı. Shatov kentin kenar mahallelerinden birinde oturuyordu. Yalnız yaşıyordu. Ziyaret edilmekten, hatta gelenler bizimkilerden bile olsa hoşlanmıyordu. Stepan Trofimovich'in evindeki gece toplantılarını aksatmadan gelir, okumak için ondan gazete kitap alırdı. Toplantılara gelenler arasında bir de Virginsky adında, 30 yaşlarında aile babası genç bir adam vardı. Shatov'a benziyordu ama bütün tavır ve davranışlarıyla Shatov'un tersiydi. Virginsky acınacak bir durumdaydı, iyi huylu bir insandı. Daha çok kendi çabalarıyla edindiği ciddi bir kültürü vardı. Küçük bir memurdu. Halasıyla baldızına da o bakıyordu. Virginsky'nin karısı ve bütün bayanlar son ülküleri benimsemişlerdi, ancak çok kaba bir görünüşleri vardı. Bu bir gün Stepan Trofimovich'in bir nedenle dediği gibi sokağa atılmış ülküydü. Hepsi de Stepan Trofimovich'in kitaplarından alıyorlardı ama başkentlerimizde bulunan kalburüstü çevrelerden duyacakları ilk haber üzerine hepsi pencereden sokağa atarlardı. Yeter ki böyle bir tavsiyede bulunmuş olsunlar. Bayan Virginskaya bizim kentte ebelik ediyordu.